Ayrım 12.
Nana, çabuk ol, izleyiciler öfkeleniyormuş diye mırıldandı. Prens gözleri yarı kapalı, işten anlayan biri gibi göğsünün şişkin çizgilerini izledi. Markidör Chartsa elinde olmadan başını salladı. Mufa görmemek için halıya baktı. Bu arada Venüs de hazırlanmıştı. Omuzlarında yalnızca o tül vardı. Bayan Jules o tahta gibi kız kurusu haliyle boş, anlamsız gözleriyle çevresinde dönüyordu. Ara sıra göğsünün üzerindeki o bitip tükenmeyen iğnelerden birkaçını alıyor, kupkuru, duygusuz ellerini bu tombul vücudun çıplak yanlarına sürterek Nana'nın cinsiyetiyle ilgilenmezmiş gibi Venüs'ün gömleğini iğneliyordu. Nana aynadan kendisine son kez baktıktan sonra ''Oldu işte'' dedi. O sırada Bordenav telaşla gelerek üçüncü perdenin başladığını söyledi. Nana ''Eh gidiyorum işte'' dedi. ''Bıktım artık. Onları hep ben bekliyorum.'' Baylar soyunma odasından çıktı ama veda etmemişlerdi. Prens üçüncü perdeyi kuliste izlemek istediğini belirtmişti. Nana yalnız kalınca çevresine bakındı. Şaşkın şaşkın ''Bu kız nerede?'' diye sordu. Satin'i arıyordu. Onun perdenin arkasında sandığın üstünde beklemekte olduğunu görünce Satin sakin sakin ''Tüm o erkeklerle birlikteyken seni rahatsız etmek istemedim.'' dedi. Sonra hemen gideceğini sözlerine ekledi. Ama Nana onu alıkoydu. Aptal mıydı ne? Bordenav onu almaya razı oluyordu. Oyundan sonra işi bitireceklerdi. Satin duraksıyordu. Burası ona göre değildi. Kendi dünyası değildi. Bununla birlikte razı oldu. Prens küçük tahta merdivenden indiği sırada tiyatronun öteki yanından tuhaf gürültüler, boğuk küfürler, kavga sesleri işitildi. Bu sahneye girmek için sıralarını beklemekte olan sanatçıları da şaşırtan bir olaydı. Mignon bir süreden beri şaka yapar gibi görünerek Fauchery'e yumruklar atmaya başlamıştı. Küçük bir oyun icat etmişti. Dediğine göre onu sineklerden korumak için burnuna durmadan fiskeler indiriyordu. Bu oyunda sanatçıları pek eğlendiriyordu elbet. Ama Mignon kazandığı başarıyla coşup gazeteciye birden bir tokat, gerçekten hızlı bir tokat aşk etti. Bu kez çok ileri gitmişti. Fauchery herkesin önünde böyle bir tokadı gülerek kabul edemezdi. Bunun üzerine iki erkek şakayı bir yana bırakmış, benizleri sapsarı, yüzleri kinle dolu birbirlerinin boğazına sarılmıştı. Şimdi birbirlerine godoş diyerek bir dekor desteğinin arkasında yuvarlanıyordu. Yönetmen şaşkın şaşkın gelerek ''Bay Bordenav, Bay Bordenav'' dedi. Bordenav prensten özür diledikten sonra yönetmeni izledi. Yerdekilerin Fauchery ile Mignon olduklarını anlayınca canı sıkılmış gibi bir hareket yaptı. Gerçekten acele etmiyorlardı. Prens de dekorun arkasındaydı. Salondakiler onları işitebilirdi. İşin can sıkıcı yanı da o sırada Rose Mignon'un soluk soluğa çıkıp gelmesiydi. Oysa sahneye çıkması gerekiyordu. Vulcan ona söyleyeceği söze başlamıştı bile. Ama Rose kocasıyla aşığının ayakları dibinde alt alta üst üste dövüştüklerini, gırtlak gırtlağa geldiklerini, tekmeler savurduklarını, saçlarının darmadağınık, redingotlarının tozdan bembeyaz olduğunu görünce şaşırıp kaldı. Kavgacılar yolu kapamışlardı. Hatta kavga sırasında Fauchery'nin şapkası sahneye sıçramak üzereyken bir makinist şapkayı zor yakalamıştı. Bu arada halkı oyalamak için komik cümleler söyleyen Vulcan bir kez daha Rose'a söyleyeceği cümleyi yinelemişti. Rose kımıldamadan iki erkeğe bakmaktaydı. Bordenav onun kulağına eğilerek öfkeyle ''Bakmasana canım'' diye fısıldadı. ''Hadi gitsene, git hadi.'' ''Senin üstüne vazife değil bu iş. Sahneye girişini geciktirme.'' Bordenav'ın iteklediği Rose erkeklerin üzerinden atlayarak sahneye çıktı. Kendisini sahne ışıklarının içinde izleyicilerin karşısında buldu. Bunların yerlerde neden dövüştüklerini anlayamamıştı. Titreyerek kulakları uğuldayarak aşık olmuş Diane'ın o hoş gülümseyişiyle sahnenin önüne doğru ilerledi. Okuyacağı Diyosu'nun ilk dizesini öyle sıcak bir sesle söylemeye başladı ki halk kendisini alkışladı. Dekorun arkasından iki erkeğin boğuk yumruk seslerini işitiyordu. Erkekler dekorun yanına kadar yuvarlanmıştı. Neyse ki müzik dekorların çerçevelerine indirdikleri tekmelerin gürültüsünü bastırıyordu. Bordenav sonunda onları ayırmaya başarınca öfkeden çılgına dönmüş bir tavırla ''Tanrı aşkına'' diye bağırdı. ''Neden gidip de evinizde dövüşmüyorsunuz? Böyle şeylerden hoşlanmadığımı bilirsiniz pekala. Mignon sen burada kal lütfen. Siz de Fauchery karşıya geçmeseniz kapı dışarı ederim sizi de. Anlaşıldı mı? İkiniz de birbirinizden ayrı duracaksınız. Yoksa Rose'un sizi buraya getirmesini yasaklarım. Bordenav prensin yanına döndüğü zaman prens neler olduğunu sorunca tiyatro müdürü sakin bir tavırla ''Hayır hiçbir şey yok'' diye mırıldandı. Nana sırtında kürküyle ayakta durmuş sırasını beklerken o iki bayla konuşuyordu. Kont Mufa iki dekor çerçevesi arkasından sahneye bir göz atmak için ilerleyince yönetmenin bir hareketinden yavaş yavaş yürümesi gerektiğini anladı. Sahnenin tavanından sıcak bir sessizlik dökülüyordu. Parlak ışıklarıyla aydınlatılmış kulislerde birkaç kişi durmuş, alçak sesle konuşuyor, sonra ayaklarının ucuna basarak çekilip gidiyordu. Hava gazı görevlisi işinin başında karışık muslukların yanındaydı. Bir dekor desteğine dayanan bir itfaiyeci başını uzatarak sahneyi görmeye çalışıyordu. Bu arada en tepede perdeci de iskemlesine oturmuş, boyun eğmiş bir tavırla hazır bekliyordu. Oyunla ilgili bir şey bilmiyordu. Tüm işi perdenin iplerini harekete geçirmek üzere zil sesini beklemekti. Bu boğucu havanın, bu tepinmelerle fısıltıların ortasında sahnedeki sanatçıların sesi insana tuhaf, boğuklaşmış bir halde geliyor. Bu sesin yapmacıklığı insanı şaşırtıyordu. Sonra daha ileride orkestranın karışık gürültülerinin ötesinde geniş bir soluk gibi izleyicilerle dolu soluk alan, ara sıra uğultular, gülüşmeler, alkışlar halinde soluğunu şişiren bir salon vardı. Halk sessizlikle bile görmeksizin hissediliyordu. Nana kürkünün önüne kavuşturarak ansızın "Açık bir yer var," dedi. "Baksanıza ya Barilot baba, bahse girerim ki pencerelerden biri açık kalmıştır. İnsan burada geberir canım." Barilot pencereleri kendi elleriyle kapadığına yemin etti. Belki vardı. Sanatçılar hep hava akımından yakınmaktaydı. Hava gazının ağır sıcaklığı içinde insan hemen soğuk alıveriyordu. Fontan'ın dediği gibi nezle yuvasıydı burası gerçekten. Öfkelenmeye başlayan Nana, "Sizi çıplak görmek isterdim burada," diye konuşmasını sürdürdü. Bordenav "Sus," diye fısıldadı. Sahnede Rose Diyosu'nun bir dizesini öyle ustaca söylüyordu ki bravo sesleri orkestrayı bastırdı. Nana sustu. Yüzü ciddiydi. Bu arada Kont bir geçide doğru ilerlemek istedi ama Barilot oraya bir açıklık olduğunu söyleyerek onu durdurdu. Kont dekorları hem tersten hem yandan görüyordu. Dekor çerçeveleri kalın bir afiş tabakasıyla sağlamlaştırılmıştı. Sahnenin bir köşesinde Etna'daki bir gümüş madeninin içine oyulmuş mağara, dibine de Vulkan'ın demirci ocağı bulunmaktaydı. Aşağı indirilmiş olan hava gazı lambaları geniş fırça vuruşlarıyla sürülmüş yıldızları aydınlatıyordu. Hesaplı bir zıtlık içinde yerleştirilmiş olan mavi, kırmızı camlı destekler ateş yanıyormuş gibi görüntü veriyordu. Üçüncü planda da yerden fışkıran küçük hava gazı alevleri kapkara kayaları belirten bir dekoru aydınlatıyordu. Orada da hafif eğimli olarak yerleştirilmiş bir dekorun üzerinde bir şenlik gecesi otların üstüne kondurulmuş fenerleri andıran bu ışık damlacıklarının ortasında Junon rolünü oynayan Bayan Drouart ışıklardan gözleri kamaşmış bir halde oturuyordu. Sahneye giriş sırasını beklerken bir yandan da uyuklamaktaydı. O sırada bir hareket oldu. Clarice'in anlattığı bir olayı dinlemekte olan Simon birden "Bakın Trikon gelmiş," dedi. Gerçekten de gelen Trikon'du. Lüle lüle saçları dava vekillerinin kapılarını aşındıran kontes tavırları içindeydi. Nana'yı görünce ona doğru ilerledi. İkisi çabucak bir şeyler konuştuktan sonra Nana "Olmaz," dedi. "Şimdi olmaz." Yaşlı kadın ciddiyetini bozmadı. Prulier geçerken onun elini sıktı. İki küçük yüz heyecanla ona bakıyordu. Trikon bir an duraksar gibi oldu. Sonra eliyle işaret ederek Simon'u çağırdı. Hızlı hızlı konuşmaya başladılar. Simon sonunda "Evet," dedi, "yarım saat sonra." Tam soyunma odasına çıkacağı sırada elinde mektuplarla yeniden dolaşmakta olan Bayan Brown, Simon'a bir mektup verdi. Bordenav alçak sesle öfkeli öfkeli Trikon'u içeri soktuğu için kapıcı kadına kızıyordu. Hem de bu akşam. Üstelik de prens buradayken. 30 yıldır tiyatrolarda olan Bayan Brown ters ters karşılık verdi. Nereden bilebilirdi? Trikon kızlarla her zaman işler çevirirdi. Belki müdür de buna 20 kez rastlamıştı da sesini çıkarmamıştı. Bordenav ağzında kaba sözler mırıldanırken Trikon da sakin sakin gözlerine dikmiş bir erkeği süten bir kadın gibi prensi inceliyordu. Derken sarı yüzünde bir gülümseme belirdi. Sonra da kendisine saygı gösteren kızları ortasından ağır ağır uzaklaştı. Sonra Simon'a dönerek "Hemen geliyorsun değil mi?" dedi. Simon çok sıkılmış görünüyordu. Mektup bu gece için söz vermiş olduğu bir delikanlıdan geliyordu. Hemen bir kağıda "Bu akşam olanaksız canım, işim var," diye yazarak Bayan Brown'a verdi. Ama yine de endişeliydi. Bu delikanlı onu belki yine bekleyecekti. Üçüncü perdede rolü olmadığından hemen gitmek istiyordu. Bunun üzerine Clarice'den gidip bakmasını rica etti. Clarice sahneye perdenin sonuna doğru çıkacaktı. Simon ikisinin ortak kullandığı soyunma odasını açarken Clarice aşağı indi. Aşağıda Bayan Brown'un küçük büfesinde Plüton rolünü oynamakta olan bir figüran sırtında sarı sırmalı kırmızı peleriniyle tek başına içki içiyordu. Kapıcı kadının küçük dükkanı o gün iyi işleyecekti. Çünkü merdiven altındaki o küçük bodrum deliğinin önü sağa sola saçılmış, çalkalanmış bardaklardan dökülen sular yüzünden sırılsıklandı. Clarice kirli basamaklarda sürüklenen iris giysisinin eteklerini kaldırmış, sakınımlı bir tavırla durdu. Merdivenin kıvrıldığı yerden başını uzatıp kulübeye bir göz attı. Burnu iyi koku almıştı doğrusu. O Hector enayisi hala sobayla masanın arasındaki iskemleye oturmuş beklemiyor muydu? Simon'u görünce gider gibi yapmış, sonra yine geri gelmişti. Zaten odanın içi eldivenli, iyi giyimli, uysal ve sabırlı bir yığın erkekle doluydu. Birbirlerine ciddi ciddi bakarak bekliyorlardı. Masanın üstünde artık yalnız kirli tabaklar duruyordu. Bayan Brown son çiçek demetlerini de dağıtmıştı. Yalnız bir gül kara kedinin yanında yere düşmüş, solmak üzereydi. Kara kedi tor top yatmış, yavruları ise beklemekte olan bayların bacakları arasında koşuşturup duruyordu. Clarice bir ara Lafaloise'ı kapı dışarı etmek istedi. Bu aptal herif kedileri sevmiyordu. Bu da tam ona göreydi hani. Dişi kediye dokunmasın diye dirseklerini geri çekiyordu. Pluton'u oynayan bir komik, elinin tersiyle dudaklarını silerek yukarı çıkarken ''Seni çimdikleyecek, kendini kolla'' dedi. Bunun üzerine Clarice Lafaloise'e çıkışmaktan vazgeçti. Kapıcı kadının mektubu Simon'un delikanlısına verdiğini görmüştü. Delikanlı mektubu okumak için giriş önündeki hava gazı lambasının altına gitmişti. ''Bu akşam olanaksız canım, işim var.'' Sonra böyle şeylere kuşkusuz alışkın olacaktı ki sakin sakin çekip gitti. En azından bu adam nasıl davranması gerektiğini biliyordu. Ötekiler gibi kapıcı kadının hasırları kopuk iskemleleri üzerinde insanın sıcaktan piştiği pis kokulu bu camlı kocaman feneri andıran yerde beklemekte direnmiyordu. Erkekleri çeken bir yanı vardı buranın herhalde. Clarice iğrenerek yukarı çıktı. Sahneden geçti. Simon'a yanıt vermek üzere soyunma odalarına çıkan 3 kat merdiveni çevik adımlarla çıktı. Sahnede ise prens bir köşeye çekilmiş Nana ile konuşuyordu. Onun yanından hiç ayrılmamıştı. Yarı kapalı gözleriyle hep ona bakıyordu. Nana gülümseyerek ona bakmadan bir baş işaretiyle evet diyordu. Kont Mufa birden içinden gelen bir itkiye karşı koyamadı. Kendisine vinçler ve kasnaklar konusunda açıklamalar yapan Bordenov'u orada bırakıp bu konuşmayı kesmek için Nana'ya yaklaştı. Nana başını kaldırdı. Prense gülümsediği gibi ona da gülümsedi. Bu arada da kulak kabartıyor, oyunda söylenen sözleri dinliyordu. Kontun gelişine sinirlenen prens, üçüncü perde sanırım daha kısa dedi. Nana yanıt vermedi. Yüzü değişmiş, birden kendi işleriyle ilgilenmeye başlamıştı. Omuzlarının hızlı bir hareketiyle kürkünü kaydırdı. Arkasında duran Bayan Jules kürkü kollarına alıverdi. Çıplak kalınca Nana ellerini düzeltmek istercesine saçlarına götürdükten sonra sahneye girdi. Bordenov susun susun diye fısıldadı. Kontla prens şaşkın şaşkın kala kalmıştı. Derin sessizliğin ortasında derin bir iç çekiş, uzaktan bir kalabalık uğultusu yükseliyordu. Her akşam Venüs bir tanrıça gibi çırılçıplak sahneye girince aynı durum yaşanmaktaydı. Bunun üzerine Mufa olanları görmek istedi. Gözünü bir deliğe dayadı. Sahnenin önünde yarım daire biçimdeki göz kamaştırıcı lambaların ışığı altında salon loş, kızılımsı bir dumanla dolu gibi görünüyordu. Sıra sıra yüzlerin bulanık bir solgunluk verdiği bu silik zemin üzerinde Nana bembeyaz beliriyordu. Boyu uzamıştı. Balkondan tavana kadar tüm locaları kapatıyordu. Kont onu arkadan görmekteydi. Nana belini germiş, kollarını ileri uzatmıştı. Yerde ise ayaklarının hizasında suflörün başı görünüyordu. Yaşlı birinin başı kesilmiş de oraya konmuş gibi pek zavallı, namuslu bir görünüşü vardı. Nana'nın sahneye girerken okumaya başladığı şarkının bazı cümlelerini söylerken adamın boyu sanki dalgalanıyor, bu ürpertiler beline doğru iniyor, sırtındaki tül gömleğin yerde sürüklenen eteklerinde son buluyordu. Nana Bravo sahnanın ortasında son ezgileri söyledikten sonra tülleri uçuşturarak selam verdi. Saçları belinin çukurluğuna dokunarak kalçalarına kadar inmekteydi. Kond onu böyle eğilmiş, kalçaları genişlemiş, geri geri yürüyerek kendisine bakmakta olduğu deliğe doğru geldiğini görünce sapsarı kesilmiş bir halde doğruldu. Sahne yok olmuştu artık. Dekorun ters yanından başka bir şey görünmüyordu. Dekorun tersinde her yana yapıştırılmış afişlerin alacalı renkleri vardı. Meyilli dekorun üstünde yerdeki hava gazı lambalarının arasında tüm Olimp Dağı uyuklamakta olan Bayan Drord'un yanına gelmişti. Perdenin sonunu bekliyorlardı. Bosk'la Fontan yere oturmuş, çenelerini dizlerine dayamışlardı. Prulier sahneye girmeden önce esneyip geriniyordu. Herkes bitkindi. Gözleri kızarmıştı. Yatmak için acele ediyordu. O sırada bahçe tarafında dolaşmakta olan Focher'i Bordenov kendisine avluya girmesini yasakladığından Kont'a yaklaşarak sanatçıların soyunma odalarını göstermek istediğini söyledi. Eli ayağı kesilmiş, istenci kalmamış olan Mufa, Marquis de Chouard'ı bakışlarıyla aradıktan sonra gazeteciyi izledi. Marquis ortalıkta yoktu. Mufa, Nana'yı şarkı söylerken dinlediği bu kulislerden ayrılırken içinde hem bir rahatlık hem de bir endişe vardı. Focher'i merdivenden Kont'un önüne geçmişti. Birinci ve ikinci katta tahta dolaplar merdiveni kapatıyordu. Kont Mufa'nın hayır kurumu için yaptığı dolaşmalar sırasında kötü evlerde gördüğü çıplak, harap merdivenleri andırıyordu. Duvarları sarı boyalıydı. Ayakların sürtünmesinden basamakları aşınmıştı. Demir trabzanı ellerin dokunmasından cilalanmış gibiydi. Her sahanlıkta bodrumların hizasında içeri doğru girmiş, kare biçiminde küçük bir pencere vardı. Duvarlara tutturulmuş hava gazı fenerleri bu yoksulluk görüntüsü çiğ bir ışıkla aydınlatıyor, fenerlerden çıkan sıcaklık katların helezonu içinde toplanıyordu. Kont merdivenin alt başına gelince ensesinde yine ateşli bir soluk hissetti. Soyunma odalarından ışık ve gürültü dalgasıyla inmekte olan o kadın kokusuydu bu. Şimdi de çıktığı her basamakta pudraların misk kokusu, tuvaletlerin ekşi kokuları onu daha fazla kızdırıyor, sersemletiyordu. Birinci katta iki koridor açılıyor, ileriye doğru uzanıyor, sonra birden sapıveriyordu. Bu koridorlara üzerinde kocaman beyaz numaralar bulunan sarıya boyanmış kuşkulu oteldekiler gibi kapılar açılmaktaydı. Yerde sökülmüş döşeme taşları eski ev oturdukça şurada burada kabarmıştı. Kont rastladığı açık bir kapıdan içeriye göz atınca bir mahalle berberinin dükkanını andıran çok pis bir oda gördü. İçinde mobilya olarak iki iskemle, bir ayna, tarak yağlarıyla kararmış çekmeceli bir raf vardı. Omuzlarından dumanlar çıkan kanter içinde bir delikanlı içeride çamaşır değiştiriyordu. Yine yandaki böyle bir odada gitmeye hazırlanan bir kadın eldivenlerini giymekteydi. Sanki banyo yapmış gibi saçlarının kıvırcıklığı kalmamıştı. O sırada Fauchery kontu çağırdı. Kont da ikinci kata çıkmak üzereydi ki sağdaki koridordan öfkeli bir sesin lanet olsun diye bağırdığı işitildi. Toy genç kız rolüne çıkan Mathilde denen paçavra kız küveti kırmış, sabunlu sular merdiven sahanlığına yayılmıştı. Odanın birinin kapısı şiddetle kapandı. Korseli iki kadın sıçrayıp atladı. Gömleğinin kıyısını dişlerinin arasına almış başka bir kadın da görünüp yok oldu. Ardından gülüşmeler, kavga işitildi. Bir şarkı başladı. Hemen ardından kesildi. Koridor boyunca aralıklardan çıplak vücut parçaları, tenlerin beyazlıkları, çamaşırların soluk renkleri görünüyordu. Çok neşeli iki kız birbirlerine benlerini gösteriyordu. Çok genç, çocuk sayılabilecek bir kız kilotunu dikmek için eteklerini dizlerinin üstüne kaydırmıştı. Giydirici kadınlar iki erkeği gördükçe ayıp olmasın diye perdeleri hafifçe çekiyordu. Temsil salonlarında görülen itiş kakıştı bu. Yüzlerdeki allıklar, düzgünler temizlenmekteydi. Ardından pudra bulutları arasında kızlar kent giysilerini giyiyor, açılıp kapanan kapılardan yine keskin kadın kokusu yayılıyordu. Üçüncü kata varınca Mufa her yanını kaplamış olan sarhoşluğa kendini bıraktı. Figüran kızların odaları bu kattaydı. Birbirinin üstüne yığılmış 20 kadın görünüyordu. Her yanda sabun kalıpları, lavanta suyu şişeleri vardı. Kenar mahallelerdeki bir genel evin bekleme salonunu andırıyordu burası. Kont geçerken kapalı bir kapının arkasından birisinin çabuk çabuk yıkandığını, suların bir leğene aktığını işitti. Sonuncu kata çıkarken merak edip bir kapının üzerindeki küçük dört köşe pencereden içeri bir kez daha baktı. Oda boştu. Hava gazı lambasının alevi altında yerde sürünen karmakarışık etekliklerin ortasında da unutulmuş bir lazımlık vardı. Bu oda gözlerinin önünde kalan son görüntü oldu. Yukarıda dördüncü katta boğulacaktı neredeyse. Tüm kokular, tüm sıcaklık gelip oraya yığılmıştı. Sarı tavan pişmiş gibiydi. Kızılımtırak bir sisin içinde bir lamba yanıyordu. Bir an merdivenin demir trabzanına tutundu. Canlı ılıklığını hissetti. Gözlerini kapadı, içini derin derin çekerek henüz bilmediği şu andaysa yüzüne çarpan kadının kokusunu ciğerlerine çekti. Bir süreden beri ortalıkta görünmeyen Fauchery, ''Haydi gelsenize'' diye bağırdı. ''Sizi istiyorlar.'' Koridorun sonunda Clarice de Simon'un soyunma odasından geliyordu. Burası çatının altında duvarları yamuk çarpık uzun bir odaydı. Gün ışığı yukarıdaki iki derin açıklıktan geliyordu. Ama gecenin bu saatinde duvarları ucuz, adi duvar kağıdıyla kaplı odayı hava gazı lambalarının ışığı aydınlatmaktaydı. Kağıtların üzerinde yeşil bir çardağa tırmanan pembe çiçek resimleri vardı. Yan yana iki tahta parçası tuvalet masası görevi yapıyordu. Tahtaların üstü dökülen sularla kapkara olmuş bir muşambayla kaplıydı. Altında yamuk teneke ibrikler, kirli suyla dolu kovalar, sarı topraktan kaba testiler sürünüyordu. Odanın içinde sanki bit pazarından alınmış, kullanılmaktan çarpılmış, kirlenmiş birçok eşya, delikleyenler, dişleri dökük boynuz taraklar vardı. Tüm bunlar birlikte soyunup birlikte yıkanan iki kadının aceleyle hiç utanıp sıkılmadan bıraktıkları şeylerdi. Burada kalmayıp yalnızca geçtikleri için her yer karmakarışıktı. Ayrıca da odanın pisliğine aldırış etmemişlerdi. Fauchery, yosmaların evinde buluşan o erkeklerin arkadaşça tavrıyla yineledi. ''Hadi gelin canım, Clarice sizi öpmek istiyor.'' Mufa sonunda içeriye girdi ama Marki de çağırdı, iki tuvalet masasının arkasındaki bir iskemlede oturur görünce şaşırdı. Marki buraya gelip sığınmıştı. Kovalardan biri aktığı ve çevreye beyazımtırak bir su yayıldığı için ayaklarını ayırmıştı. İyi yerleri bildiği için rahat görünüyordu. Bu hamam sıcağı içinde ve kadınların utanmaz davranışları karşısında yeniden gençleşmiş gibiydi. Bu pis köşe, bu utanmazlığa daha doğal, daha kapsamlı bir görüntü veriyordu. Simon, Clarice'in kulağına eğilerek, ''Yaşlı adamla gidiyor musun?'' diye sordu. Clarice yüksek sesle, ''Çoğunlukla'' diye yanıt verdi. Simon'a mantosunu giydirmekte olan çok çirkin, çok senli benli giydirici kadın katıla katıla güldü. Üçü de birbirlerini dürtüyor, ağızlarında bir şeyler geveliyor, sonra daha fazla gülmeye başlıyorlardı. Fauchery, ''Hadi Clarice, beyefendiyi öp'' dedi yeniden. ''Cebi doludur, bilirsin.'' Sonra konta doğru dönerek, ''Göreceksiniz'' dedi. ''Çok iyi bir kızdır, sizi şimdi öpecek.'' Oysa Clarice erkeklerden iğreniyordu. Aşağıda kapıcının odasında beklemekte olan serserilerden öfkeyle söz etti. Zaten acele aşağıya inmesi gerekiyordu. Yoksa son sahnedeki rolünü kaçıracaktı. Fauchery'nin kapıyı kapatması üzerine Mufa'nın favorilerinin üzerinde iki öpücük kondurduktan sonra ''Bunlar sizin için değil ha'' dedi. Fauchery yüzünden. Yoksa yakamı bırakmayacaktı. Sonra hemen kaçıp gitti. Kont kayınbabasının karşısında sıkılgan duruyordu. Yüzüne kan hücum etmişti. Nana'nın odasındayken o duvar kaplamalarının aynaların ortasında şu anda iki kadının dağınıklığıyla dolu bu in gibi yerin utandırıcı yoksulluğu içinde duymakta olduğu o buruk kışkırtıcılığı duymamıştı. Bu arada Marki de aceleyle giden Simon'u izlemiş, kulağına bir şeyler fısıldıyor, kız da başıyla durmadan hayır anlamına işaretler yapıyordu. Fauchery de gülüyordu. Bunun üzerine Kont, leğenleri çalkalanmakta olan giydirici kızla yalnız kaldı. Sonra Kont çekip gitti. Gevşek bacakları merdivenlerden indi. O geçerken üstlerinde yalnız iç eteklikleri bulunan kadınlar önünden kaçışıyor, kapılar çarpılıyordu. Ama bu dört kata dağılmış birçok kız arasında Kont belirgin olarak yalnızca o deminki kocaman sarı kediyi fark etti. Hayvan bu lavanta kokan fırında merdiven basamaklarından iniyor, bu arada sırtını parmaklıklara sürtüyordu. Kuyruğu havaya kalkıktı. Çatlak bir kadın sesi, ''Vay canına'' dedi. ''Bu akşam bizi korurlar sanmıştım. Şu tıraşçılara bak, bizi yine sahneye çağırıyorlar.'' Oyun bitmiş, perde inmişti. Merdivenlerde tam bir koşuşturma başlamıştı. Bir an önce giyinip kaçmak için acele eden kadınların bağırışları işitiliyordu. Mufa sonuncu basamağa indiği sırada Nana ile prensin koridorda ağır ağır ilerlediklerini gördü. Genç kadın durdu, gülümseyerek alçak sesle, ''Tamam, biraz sonra'' dedi. Prens Bordenov'un beklemekte olduğu sahneye döndü. Bunun üzerine Kont, Nana ile yalnız kaldı. Bir öfke ve istek dalgasına kendini kaptırarak Nana'nın arkasından koştu. Nana tam soyunma odasına girmek üzereyken ensesinden aşağıya iki omzunun altına kadar kıvır kıvır inen sarı tüylerin üzerine bir öpücük kondurdu. Bu yukarıda Clarice'den aldığı öpücük gibiydi. Çok kızan Nana elini kaldırmıştı bile ama Kont'u görünce gülümsedi. Yalnızca, ''Ay beni korkuttunuz'' dedi. Gülümseyişi çok cana yakındı. Öpüleceğinden umudunu kesmiş de öpüldüğü için mutlu olmuş gibi utangaç, uysal bir hali vardı.